Ayrım 35, Cesur Panep, Işıktaşı 3, Christian Jacques, sayfa 417. 69. bölüm. Nil'in üzerindeki tuhaf tekne, Teb'in yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Abydos'a, Osiris'in kutsal kentine doğru yol alıyordu. Kamara yerine iki yanında Isis'i temsil eden bilge kadın ile ablası Neftis'i temsil eden Firuze'nin nöbet tuttukları bir dua odası vardı. Sessiz rahipler kürekçilerin yerine oturmuş, Nefer ve Panep kıç güvertede yer almışlardı. "Bu yolculuğun gerçek amacını açıklamayacak mısın?" diye sordu Cesur Panep. "Altın evi," dedi ustabaşı. Panep yıldırım çarpmışa döndü. "Altın evinin hakikat meydanında olduğunu sanıyordum. Gerekli olduğu yerde kendi kendini doğurur. Oraya girmeye layık olmak, girmeyi becerebilmek için insanın kendi ölümüyle karşılaşmış olması gerekir. Bu yolculuk da bu nedenle şart."
"Hiç beklemiyordum."
"Beklemek bir işe yaramaz Panep, sadece hazır olmak gerekir." Ustabaşı ile manevi oğlu Abydos iskelesine yanaşana dek tek bir kelime daha etmediler. Panep ne kuşların ötüşünün ne de suları yaran geminin ışırtısını bozamadığı bir sessizliğe gömüldüğünü hissetti. Zaman geçmiyordu. Geriye dua odasının açıklanamaz varlığı ile ürkütücü bir sınavla karşılaşmaktan korkmuyor gibi görünen yolcuların ciddiyeti kalmıştı. Gemi iskeleye yanaştığında akşam oluyordu. Üstlerine beyaz kumaştan basit gömlekler geçirmiş, kafalarını kazıtmış rahipler kıyıda sessizce bekliyorlardı. İçlerinden biri öne çıkıp suskun Nefer'i karşıladı. "Aranızda Batı'nın efendisi var mı?"
"Kız kardeşleri onu yol boyunca korudular."
"Cesur Panep altın evine giden Osiris yolunda yürümek ister mi?"
"İstiyorum," diye onayladı dev adam.
Elindeki uzun yaldızlı bastonu yere vurarak yürüyen rahip, aralarında ustabaşı, bilge kadın ve Firuze'nin de bulunduğu uzunca bir insan dizisinin başına geçti. İki yanında ciddi yüzlü iki rahibin yürüttüğü Panep, ağaçlarla çevrili bir tepeciğe götürüldü. Tepenin batısında 10 metre derinliğinde içinden yayılan bir ışıkla hafifçe aydınlanmış bir kuyu vardı. "Osiris'in dünyasına gir," dedi ustabaşı ve "ilk doğumunu aş." Panep tereddüt etmedi, kuyunun dibine indi. Aşağıda 100 metreden de uzun bir koridor gördü. Panep ilerledikçe ışık geriliyordu. Yine de mumyalanmış şekillerin dirilmek için bekledikleri gece güneşinin mağaralardaki yolculuğunu anlatan hieroglif sütunlarını okuyabileceği kadar aydınlıktı koridor. Birden koridorun sonunda parlayan ışık Panep'in gözlerini kamaştırdı. "Gözlerini bağlamak zorundayım," dedi arkasındaki rahibin sesi. "Bu kumaş parçası sayesinde karanlıklardan korkmayacaksın. Ama önce sendelemeni önleyecek sandaletleri giymen gerekiyor. Otur ve bacaklarını uzat." Başka bir rahip Panep'in ayaklarına kırmızıyla sandaletler çizdi, sonra ayağı kaldırıp gözlerini kırmızı bir kumaşla bağladılar. "Seni altın evinin girişine kadar götüreceğiz," dedi ustabaşı. "Bitmek bilmeyen enerjiyi, Ka'yı barındıran heykeller orada. Oraya sadece Maat'ın kurallarına uyan ve altını tanrıların teni olarak görenler girebilir." Panep'i yürüttüler.
"Ben kapıyım," dedi ciddi bir ses ve "eğer adımı söylemezsen benden geçmene izin vermem."
Panep hakikat meydanına girdiği günden beri öğretilenleri hatırlamaya çalıştı. Bir cevap vermesi gerekiyordu.
"Doğruluk senin adın. Beni tanıdığına göre benden geç."
Gözündeki örtü çıkarıldı. Bir rahip Panep'in elinden tutarak birincisiyle dik açı oluşturan yeni bir koridora doğru yürüttü. Orada Panep'i soyup vahşi bir hayvanın postunu giydirdi.
"İşte Set'in kefenine girdin," dedi ustabaşı. "Bırak da diriliş atölyesine götürsünler seni."
4 inanmış zanaatkarı bir kızağa bindirdi. Tavanı pembe yekpare granitten 10 dev sütunca taşınan çok büyük bir salona kadar çektiler kızağı. "Birinci sabah adasına vardın," dedi Nefer. "Işık yaratınca adada kaynakların okyanusundan yükseldi." Panep ayağa kaldırıldı. Ustabaşının ışık taşıyla parlatmakta olduğu siyah bir yatağa uzanmış, mükemmel bir Osiris heykeline hayran oldu. Dirilenin vücudu altına dönüşür, madde aydınlanır. Heykeller dünyaya gelip güneş ışınları gibi parıldar. Görülmezi görüyor, ulaşılmaza erişiyorsun. Bilge kadın bir gözün süslediği tepeciğe dikilmiş akasyanın dibine su ve süt döktü. Isis olarak kardeşim Osiris'e göz kulak oluyorum. Bir erkek gibi davranıp ışıkla yaşaması için altın evinde onu gençleştiren benim. Ben bilge kadın.
Set'in postunu giydiğine, giydiğin post seni yok etmediğine göre dedi rahiplerden biri. O posttan kurtul Panep, kurtul ve Osiris'i öp.
Kefenden kurtulan Panep heykele yaklaştı, Tanrı'nın alnını öptü.
Altının sırrını koruyan Set'tir dedi bilge kadın. Osiris'i cansız madde biçiminden çıkarıp canlı altına dönüştüren de kız kardeşi Isis'tir.
Yatak ve heykel bilge kadının yönlendirdiği ışık taşının aydınlığında Panep'in şaşkın ve hayran gözlerinin önünde altına dönüştüler.
Tapınağın kraliçesi, Neftis gibi hareket eden Firuze, zanaatkarın boynuna söğüt yapraklarından bir gördanlık doladı. Gözlerine, alnına, dudaklarına, boynuna ve ayaklarının baş parmaklarına altın pullar yapıştırdı.
Bilge kadın elindeki kırmızı akikten Isis düğümüyle yüreğine dokunurken Firuze Panep'e bir kupa sundu. Törenin Osiris'le özümsediysen hayat suyuna dönüştüreceğim bu zehri iç. Genç dev kupayı bir dikişte boşalttı. Ağzındaki ekşi tat kısa zamanda yerini bitkisel altına bala bıraktı.
Işığı kavrayıp maatın taşını tutabil dedi Firuze. Panep'in parmaklarına altın yüksükler geçirirken. Çünkü ellerin bundan böyle yıldızların yoldaşı olacak.
Panep ilk kez ışık taşına dokunabildi.
Altınla diril diye mırıldandı bilge kadın. Yüzünü aydınlatıyor, onun sayesinde soluk alıyorsun.
Genç dev taşı ustabaşına verdi. Rahiplerden biri Panep'i salonun son odasına, içinde altından bir lahtin bulunduğu odaya götürdü. Ters V biçimindeki kubbe ışık tanrısının kaldırdığı dev bir gök tanrıça resmiyle süslenmişti.
Osiris Panep buyurdu ustabaşı, hayatın evinde yerini al.
Genç dev lahtin içine sırt üstü uzandı.
Gittin ama geri geleceksin dedi bilge kadın. Uyudun ama uyanacaksın. Öte tarafın kıyısına yanaştın ama yeniden yaşayacaksın. Kemiklerin düzene girsin, kolların bacakların toplansın.
Uzun sessizlik Panep'e gök anasının vücudunda yıldızlar ve güneş kayıklarıyla birlikte yolculuğa çıkmış hissini verdi. Sonra bilge kadın ile ustabaşı lahtin baş ucuna yakın altın bir sütunu doğrulttu.
Ayağa kalk Osiris dedi Nefer, ceset kayboldu. Şimdi sonsuza dek yaşayacak altın olarak görünüyorsun. Bedenin ışık taşı kadar sağlam.
Kendi kendini doğuran yaratıcı güçten doğdun diye devam etti bilge kadın. Seni yüreğinde yarattı, bir insan tohumundan gelmiyorsun.
İki rahip doğrulması ve lahitten çıkmasına yardım ettiler. Sonra beyaz bir gömlek giydirdiler Panep'e. Firuze aldığına yeni Osiris'in düşünsel adaletini onaylayan iki tam gözün süslediği altın işlemeli bir kurdeleden yapılmış adalet çelengini sardı.
''Sana eserin hayatını emanet ediyorum.'' dedi ustabaşı. Eline yontulmuş ve kusursuz biçimde cilalanmış küçük bir granit blok bırakarak.
Granit blokun adı hayat anlamına gelen Anıh'tı.
''Altın evinin esrarında Osiris'in sırlarını gördün.'' dedi bilge kadın.
''Bu dünya yok olup gittiğinde geriye sadece büyük sırların efendisi, ölümü yenip hayat vermeyi başaran kalacak.'' O efendi bakışını ve hareketini yönlendirsin. Onun gibi ateş, hava, su ve toprak ol. Hiç durmadan sürekli değişim ol. Bir ile çoğu birleştir. Osiris dirildiği zaman tarlalar verimlileşir. Osiris balçığın karasını, bitkilerin yeşilini taşır üzerinde. Ama varlığı yıldızların altınından oluşur. Bir gezegen gibi ışıldar. vücudunun her bir parçasının Mısır'ın her eyaletinde korunan temel emanet olduğunu, hakikat meydanı zanaatkarının görevinin de dağılmışı toplamak olduğunu unutma.
Ustabaşı Panebe yaklaştı. Sağ elinin ayasını genç devin ensesine, sol elini de sağ omzuna koydu. Kardeş gibi sarıldılar. Sonra bilge kadın Nefer, Firuze, Panep ve rahipler kollarını açtılar. El ele tutuşarak lahdin çevresinde bir halka oluşturdular. Ressam vücudundan inanılmaz güçte bir enerji aktığını duydu. Altın evinin yeni ustası ona verilecek görevlere layık olsun dedi ustabaşı.
70. Bölüm. Yediği mükellef yemekten sonra yanakları her zamankinden daha dolgunlaşan pişkin Somunpay, yediklerini azmedebilmek için köyün ana yolunda birkaç adım atmaya karar vermişti. Başı ağrıyordu. Yakında köye dönmeleri beklenen ustabaşı ile bilge kadının evlerinin önünden sarsak adımlarla geçti. Daha önce hiç görmediği bir ayrıntı dikkatini çekti, geri döndü. Bu da ne? Pay giriş kapısına yaklaştı. Ne korkunç. Bağırtısı kocaman bir küpten su alan çakal Unes'in de dikkatini çekti. Tahtanın üzerine çizilmiş kırmızı elin korkunçluğu Unes'i de etkiledi. İğrenç, bunu kim?
Elin büyüklüğünü gördün mü? Bir dev eli sanki.
Aptalca konuşma, Nefer'in bu iğrençliği görmemesi gerek. Silerim, kimseye de sözünü etmeyelim.
Ya yeniden çizerlerse?
O zaman bakarız.
İkinci Seti'nin iktidarının bu 5. yılında çok soğuk kışın yerini fazla sıcak bir bahar almıştı. Sıcak bütün şiddetiyle Teb üzerine abanmış, eşekçiler biraz serinlik vermesi için sokakları palmiye dallarıyla kaplı köye daha fazla su taşımak zorunda kalmışlardı. Susuzluktan en az etkilenen, her zamankinden çok daha canlı görünen Panep'ti. Şeytan oğlunun bile uyuklamaktan zevk aldığını, karısı lekesiz Uabet'le üzerine titredikleri kızları Selena'nın günden güne güzelleştiğini görüp keyiflenmiş, ustabaşıyla birlikte doğu yakasına giderek Teb üçlüsünün istirahatgahını tamamlamaya çalışan sol ekibe yardıma girişmişti. Ekip şefi Hay onu bambaşka bir biçimde karşıladı.
Altın evi ustalarının arasına hoş geldin Osiris Panep. Ne yazık ki ustabaşının ve bilge kadının yokluğunda burada kalmak zorunda kaldım. Yine de Abydos törenine tüm ruhumla katıldım.
O birkaç saat öylesine yoğun geçti ki.
Hay gülümsedi. Tören 9 gün sürdü.
Panep Nefer'e baktı.
İmkansız.
Zamanın efendisi Osiris'ten başka kim zamanı yok edebilir?
İstirahatgah neredeyse tamamlanmış, ressama 1. Seti'ye ve Büyük Ramses'e layık klasik kabartmaları boyamaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Hızı ve keskinliği artmış eline artık bambaşka bir enerji dolduruyordu. Buralara hakim derin huzura dalmış armağan sahnelerini sıcak ve ışıltılı renklerle canlandırıyordu Panep. İkinci Seti hareket ederken gitgide daha fazla zorlanıyordu. Ama Karnak istirahatgahında düzenlenecek ilk törene bizzat başkanlık etmek istemişti. Geldi gizli Amon'a, kozmik ana Mut'a ve tanrı çocuk Hons'a saygısını sundu. Büyük eşi yanında gelmiş, törenin sonuna kadar dayanabilmesi için Firavun'u koruyucu büyüsüyle çevrelemişti.
Bu tapınak gerçekten görkemli oldu dedi hükümdar ustabaşına.
Dipnot, 2. Seti'nin istirahatgahı hala Karnak'ta, merakların ziyaretine açıktır.
Bir gün Karnak tanrıların planı uyarınca geliştiğinde burası büyük tapınağın bölümlerinden biri olacak. İnsanlar gelip yaratıcı üçlüye saygılarını sunacaklar. Cenaze eşyalarım hazır mı Nefer?
Kuyumcu asaları gözden geçirirken ana lahdin kapağıyla bizzat ilgileneceğim.
Acele edin, günlerim sayılı.
Firavun tahtrevanla saraya dönerken Tavser suskuna seslendi.
Kraliçeler vadisinde uygun bir yer bulabildiniz mi?
Hayır haşmet mehapları.
Bu gecikmeyi nasıl açıklayacaksınız?
Bilge kadın aceleye kapılmadan uygun zamanı beklemek gerektiğini söylüyor.
Peki size ebedi istirahatgahımı Nefertari'nin yanında kazma emri versem?
Emrinizi yerine getiririm tabii ama işimizi bölecek o kadar çok olay çıkar ki sonunda vazgeçmek zorunda kalırız.
Bana dolambaçsız cevap verin ustabaşı. Bir lanete kurban mı ediliyorum?
Bilge kadın öyle düşünmüyor Haşmet Mehapları. O sadece örtünün yırtılmasını beklemek gerektiğini söylüyor.
Baş danışman Bay Kraliçe Tausert'ten aldığı uzun mektubu yırttı. Mektupta hiçbir saray görevlisinin görmemesi gereken bir devlet sırrı yazılıydı. Firavun ikinci seti yakında ölecekti. Ciddi bir buhranı önleyip Firavun'un yerini alabilecek tek bir kişi vardı. Kralın büyük karısının ta kendisi. Oysa Tausert Teb'deydi ve kocasını yalnız bırakarak başkente dönmeyi reddediyordu. Baş danışman bay en ön safta bulunacak, aldığı açık emri yerine getirmeye çalışacaktı. Yeni karışıklıkların çıkmasını önlemek ve tüm ülke üzerinde hak iddia etmeden önce kuzeyi ele geçirmeye çalışacak bir maceracının yolunu kapatmak. Gerekli olan Tausert'in zaman kaybetmeden gelmesi ve daha önce birçok büyük eşin örneğinde olduğu gibi firavun olarak taç giymesiydi. Oysa fazla hayal kurmuyordu baş danışman. Kraliçe kocasını bu zor geçitte terk etmeyecek, cenaze töreninin gerektiği gibi yapılması için elinden geleni yapacaktı. Bayın bütün ısrarlarına rağmen Teb'de gerektiği kadar kalmaya kararlıydı. Böylece çıkması kesin komplolara sadece uzaktan müdahale edebilecekti. Komploları başarısız kılmak için tek bir çare vardı. Tahta hükümdar görevlerini bütünüyle yerine getirmesi olanaksız bir firavun çıkarmak. Böylelikle Mısır'ın bir naibe tarafından, büyük eş Tausert tarafından yönetilmesini sağlamak. Hem üstelik baş danışman bayın elinde bu iş için biçilmiş kaftan bir aday bile vardı. Genç Sipta. Hiçbir kabileye, hiçbir gruba mensup olmadığı için kimseyi öfkelendirmeyecekti. Hem üstelik hastalıklı ve iktidar kavgalarının bu kadar uzağında bir genç kimi korkutabilirdi? Yapılması gereken önemli işler vardı. Darbelere daha iyi direnebilmesi için Siptad'ın eğitimini hızlandırmak. Şifreli bir yazıyla kraliçeye mektup yazdı bay, onu yatıştırmaya çalıştı. Kraliyet çifti ustabaşı ile bilge kadını Karnak Sarayı'nda öğle yemeğine davet etmişti. İkinci seti ancak yemekten birkaç dakika önce gelebilmiş, ebedi istirahatgahın tamamlanmasını hakikat meydanında köy sakinleriyle birlikte kutlayamadığı için üzüntülerini bildirmişti. Firavun kendinde Nil'i aşacak güç göremiyordu artık. Odadan çıkmak bile yoruyordu onu. Hekimlerin tüm öğütlerine rağmen şu son günlerde en çok ihtiyaç duyduğu huzuru temsil eden nefer ve ışığı gördüğünde onları selamlamak için ayağa kalkmıştı. Bilge kadın ikinci setiyi son kez gördüğünden emindi. Tausert ışığın huzursuzluğunu hissetti. Firavun ölümden korkmuyor dedi kraliçe. Teb'de huzurlu ve mutlu günler geçirdi. Bunu asıl size borçluyuz. Yaptıklarınızı hiç unutmayacağım. Hekimlik bilgilerim işe yarayacaksa. Çok geç ışık. Firavun artık tedavi görmüyor. Sadece ağrılarını dindirecek sakinleştiriciler alıyor. En önemli organları yıprandı. Hiçbir ilaç onu kurtaramaz. Lonca Firavun'un öteki dünyadaki cennete yolculuğu için gerekli bütün sembolleri hazırladı dedi Nefer. Firavun bunun bilincinde. Onu bunu bilmek kadar sakinleştirebilecek başka bir şey yok. Ama bana sormaya cesaret edemediğiniz bir soru var. Krallığın ve aynı bağlamda hakikat meydanının geleceği. Gelecek günler karmaşık görünüyor ama her şeyin üstesinden geleceğim. Hiç endişeniz olmasın. Lonca temel bir kurum olarak kalacak ve geçmişte olduğu gibi çalışmayı sürdürecek. Suskun Nefer ile karısı sarayın bahçesinde oyalanmış, çiçekli yollarından geçtikten sonra parlak ve pürüzsüz yapraklı bir nar ağacının gölgesinde yerleştirilmiş, aslan ayaklı iskemlelere oturmuşlardı. El ele tutuşmuş, yüzlerini kuzeyden esen yele vermiş, beyaz nilüferlerin kapladığı havuza bakıyorlardı.
Üstlerinden bir çift yaban ördeği geçti. Aile sadakatinin temsilcileri sanki bütün gökyüzü onlara aitmiş gibi geniş geniş açıyorlardı kanatlarını. Nefer ve ışık hemen hemen aynı anda ilk karşılaşmalarını, hakikat meydanına hem çok uzak hem de çok yakın oldukları o günü hatırladılar. Hayat tüm görevi maddeyi ışıldatmak olan bu loncaya sınırsız hizmet sunmaktan daha güzel bir kader hazırlayamazdı kimseye. Hatırlıyor musun ışık, ne kadar çekingendim. Korkuyordum, seninle konuşmak bile ürkütüyordu beni. Kendinden emin görünmeye çalışan erkeklerden oldum olası nefret ederim. Çekingenliğinle daha ilk dakikada beni kazandın. Tam olarak böyle olmasa bile öyleydi işte. Ben kaba bir adamım, sırlarımı açıklamaktan fazla hoşlanmam. Ama seni daha fazla şımartmak isterdim doğrusu. Bunu beceremediğim için bağışla beni. Nefer'in aşık olduğu bir parıltının yanıp söndüğü mavi gözlerini sevgi ve tutkuyla kocasına dikti. Ne bir olay ne de bir kişi ayıramadı bizi. Aramıza bir yaprak bile giremez. Böylesi bir mutluluk yaşarken her sabah tanrılara ve atalara cömertlikleri için şükran sunmak gerekmez mi? Güneş nar ağacının yaprakları üzerinde oyun oynuyordu. Görevim yasaklıyor ama diye mırıldandı Nefer. Sonsuzluk tükenene dek burada seninle kalmak isterdim. Böyle bir ilkbahar akşamı sonsuzluk bu değil mi?
35. ayrımın sonu. Sayfa 427.